Ayrım 31, sayfa 294. Şu anda geçmişte ne aramam gerektiğini biliyorum gerçi. Ama o zamanlar tuttuğunu koparan bir hipnoz uzmanına gitmiş olsaydım, adamın kitabım boyunca gerçekte aklıma geliverdiğinden çok daha tutarlı bir biçimde, bir şerit gibi yan yana dizdiğim kimi rastlansal anıları bir bir ağzımdan alıp mantıklı bir düzene sokacağından kuşkum yok. O zamanlar yalnız gerçeklikle olan bağımı koparıyorum gibi geliyordu bana. Kışın geri kalanıyla ilkbaharın büyük bir bölümünü Quebec'te önceden de kaldığım bir sanatoryumda geçirdikten sonra ilk iş olarak New York'taki bazı işlerimi yoluna koymaya, sonra da çevreyi iyice bir kolaçan etmek üzere Kaliforniya'ya doğru yola çıkmaya karar verdim. Size dünyadan elimi eteğimi çektiğim sıralar yazdığım bir şeyi sunmak istiyorum. Aranıyor, aranıyor Dolores Hayes. Saç kahve, dudaklar kızılcık. Yaş 5300 gün. Meslek yok ya da yıldızcık. Nerede gizleniyorsun Dolores Hayes? Niye gizleniyorsun sevgilim? Uykuda konuşuyorum, labirenti yürüyorum. Dedi sığırcık kuşu, nasıl çıkıp geleyim? Nereye sürüyorsun atını Dolores Hayes? Ne marka sihirli halın? Şu aralar Cougar dondurmasına mı tutkunsun? Nereye park ettiler seni? Arabalı yavrum. Kimdir yavuklun Dolores Hayes? Hala o mavi takkeli yıldızlardan biri mi? Ah o derde deva demler, palmiyeli günler. Ya arabalar ya barlar Carmen'im. Ah Dolores, ucuk bak sızlatır içimi. Hala dans mı ediyorsun sevgilim? İkisinin de üzerinde solmuş Levi's yırtık tişört ve ben köşemde dişlerimi kenetlemişim. Muslu mutlu şimdi homur homur barkader, yanında çocuk karısı eyaletleri fır döner, üstüne titrenen doğal çevrede her eyalette molisine heker sürer. Dolim, deli dolu ruhum, mavi gri gözlere, hiç kapanmazdı beni öperken. Yeşil güneş diye eski bir parfüm bilir misiniz? Hey bayım, siz Parisli misiniz? Geçen akşam operada beni hasta, etti soğuk bir hava, ah o çatlak ses delidir ona inanan, kar yağıyor dekor çöküyor Lolita, ne ettim senin hayatında Lolita? Ölüyorum Lolita Hayes, ölüyorum. Nefretten, pişmanlıktan ölüyorum. Ve yine kaldırıyorum kıllı yumruğumu. Ve yine sen ağlıyorsun, duyuyorum. Memur bey, memur bey, işte gidiyorlar. Yağmur altında, ışıklı dükkanın oradalar. Ve beyazdır çorapları, nasıl da severim onu. Ve Hayes'dir soyadı, adı Dolores. Memur bey, memur bey, işte oradalar. Dolores Hayes ile sevgilisi kaçıyorlar. Çek tabancanı, izle o arabayı. Fırla hadi, siper al. Aranıyor, aranıyor Dolores Hayes. Düş grisi gözlerini diker bakar. 45 kilo ya çeker ya çekmez. Boyu desem 1.40'ı geçmez. Arabam topallıyor Dolores Hayes. Ve o son uzun hamle en zorudur. O ot bitmez yere atılmak benim sonumdur. Ve gerisi pastır ve yıldız tozudur. Bu şiiri psikanaliz yöntemiyle incelediğimde aslında bir manyağın elinden çıkma bir şaheser olduğunu görüyorum. Yalın, tutuk, donuk kafiyeleri tıpkı kül yutmaz akıl hocaları tarafından düzenlenen testler sırasında psikopatların çizdiği derinliksiz, korkunç görünümler ve insanlarla bu görünümlerle insanların büyütülmüş ayrıntılarına benziyor. Birçok başka şiirlerde yazdım. Kendimi başkalarının yazdığı şiirlere kaptırdım. Ama bir an olsun üzerimdeki intikam yükünü aklımdan çıkarmış değilim. Lolita'yı getirmenin sarsıntısı beni küçük kızları olan tutkumdan kurtardı demem. Okuyucumun da buna inanması için benim namussuzum biri, onun da budala olması gerekir. Onu alan aşkım ne kılığa bürünürse bürünsün, Allah'ın belası huylarım değişmiyordu. Çocuk bahçeleriyle plajlarda somurtuk, ürkek bakışlarım hala elimde olmayarak su perciklerinin uzuvlarının parıltısını, Lolita'nın nedimeleriyle gül yaprağı dolu kapları tutan küçük cariyelerinin sinsi yadigarlarını seçip ayırıyordu. Ne var ki içimdeki o bir tek vazgeçilmez hayal kuruyup gitmişti. Artık kendimi gözlerden ırak bir yerde gerçek ya da kurmaca küçük bir kızla yaşanacak mutluluk hayallerine hiç mi hiç kaptırıp gitmiyordum. Hayallerim Lolita'nın çok çok uzaklarda, anılarda yaşayan o adaların kovuklarındaki kız kardeşlerine hiç mi hiç pençelerini geçiremiyordu. O iş en azından şimdilik bitmişti artık. Öte yandan heyhat, 2 yıl süren sefil açgözlülük bende belli zevk alışkanlıkları bırakmıştı. İçinde yaşadığım bu boşluğun beni ansızın çıka gelen bir deliliğin özgürlüğüne itivereceğinden korkuyordum. Ola ki hiç beklemediğim bir anda okul dönüşüyle akşam yemeği arasında ara sokağın birinde şeytana uyardım. Yalnızlık yozlaştırıyordu beni. Dostluğa üzerime titreyen birine gerek duyuyordum. Kalbime güven olmazdı. Ne yapacağı bilinmez bir organdı. Lita'nın hayatımda boy göstermesi de böyle oldu işte. Lolita'nın iki katı, benim de 4'te 3 yaşındaydı. Pek ince, koyu renk saçlı, solgun benizli bir yetişkindi. 47,5 kilo ağırlığındaydı. Sevimli bir biçimde asimetrik, sert çizgili, bir iki kalem darbesiyle çizili vermişe benzer bir profili, üzerinde boylu boyunca omurlarının kabarıklığı görünen kıvrak bir sırtı vardı. Biraz İspanyol ya da Asyalı kanı taşıyordu sanırım. Onu serseri bir Mayıs akşamı Montreal ile New York arasında bir yerlerde ya da daha daraltırsak Toyleston ile Blake arasında levhasında benekli pervane resmi olan kor gibi ışıl ışıl bir barda buldum. Sarhoş ama şirindi. Aynı okta gitmiştik diye tutturdu. Tir tir titreyen küçük elini benim goril pençemin üzerine yerleştirdi. Duyularım pek az uyarılmıştı. Ama bir deneyelim dedim. Denedim. Ve onu sürekli yoldaşım olarak bağrıma bastım. Nasıl da iyi yürekliydi Rita. Rita'ydı işte. Öyle kafadar kızdı ki sadece dost canlısı ve gönlü herkese açık olduğundan yoluna çıkıp da kendini acındıran her yaratığa, kolu kanadı kırık ihtiyar bir ağaca, kimi kimsesi kalmamış bir kirpiye bile her şeyini verirdi desem yalan olmaz. İlk karşılaştığımızda üçüncü kocasından daha yeni boşanmıştı. Yedinci kavalyesi tarafından yüzüstü bırakılması daha da yenilere rastlıyordu. Ötekiler durmadan değişip duranlarsa hesabı tutulamayacak kadar çok ve hızlıydı. Erkek kardeşi, içinde doğup büyüdüğü beyzbolcu, incilci, tahılcı kentin valisi, horozu, hamur suratlı, pantolon askılı, alacalı bulacalı, kravatlı seçkin politikacılarından biriydi. Hala da öyledir mutlaka. Son 8 yıl boyunca o harika küçük kız kardeşine, o harika küçük Greenball kentine hiç ama hiç ayak basmaması koşuluyla ayda yüzlerce dolar vermiş durmuştu. Rita bana şaşkınlık dolu yakınmalarla Allah'ın belası bir nedenle her yeni sevgilisinin onu tutup Greenball yönüne doğru götürdüğünü anlatmıştı. Ölümcül bir çekimdi bu. O daha neye uğradığını anlayamadan kendini kentin gümüşsü yörüngesi tarafından yutulmuş bulur, kenti çevreleyen koca sokak lambalarının aydınlattığı ana yolu tutmuş olurdu. Dönerim de dönerim derdi kendi deyimiyle. Allah'ın belası bir ipek böceği gibi döner dururum. İki kapılı, küçük, pek şirin bir arabası vardı. Benim muhterem makine biraz dinlensin diye Kaliforniya'ya bununla gitmiştik. Doğal hızı 90'dı. Sevgili Rita, 1950 yazından 1952 yazına kadar karanlık 2 yıl boyunca oradan oraya sürtmüştük. Ritaların en tatlısı, en içten pazarlıksızı, en seveceni, en aptalıydı o. Ona oranla Valeçka bir Schlegel, Charlotte bir Hegel'di. Bu uğursuz anların bir köşeciğinde ne diye onunla uğraşıyorum bilmem ama merhaba Rita, nerede olursan ol, ister sarhoş, ister akşamdan kalma ol, merhaba Rita. Ömür boyunca görüp göreceğim en anlayışlı, en derdi deva yoldaş olduğunu, beni kuşkusuz tımarhaneyi boylamaktan kurtardığını söylemem gerek. Ona bir kızın peşinde olduğumu, kızın fedaisine de zımbalayacağımı söylemiştim. Rita bu planı ciddi ciddi onayladı. San Humbertino dolaylarında kendi başına giriştiği araştırmalar sırasında bir şey de bildiği yoktu üstelik, bir ara başına belanın püsküllüsünü sardırdı. Onu kurtarıncaya kadar canım çıktı, hırpalanmıştım. Şuram buram morarmıştı ama fiyakam hala yerindeydi. Sonra günün birinde benim kutsal otomatikle Rus ruleti oynamayı önerdi. Oynanmaz, revolver değil bu dedim. Tabancaya yapışıp itiştik. Sonunda ateş aldı. Kurşunun barakanın duvarında açtığı delikten fışkıran parmak kalınlığındaki su pek çıldız pek komikti. Onun çığlık çığlığa güldüğünü hatırlıyorum. Sırtının anlaşılmaz ergenlik öncesi kıvırımı, o acelesiz o mahmur dişi güvercin öpüşleri başımı beladan kurtarmıştı. Kimi sahtekarlarla kabile büyücülerinin öne sürdüğü üzere sanatsal yaratıcılık ikinci dereceden cinsel nitelikler arasında değildir. Tam tersine cinsellik sanatın el ulağından başka nedir ki? Aramayı bırakmıştım. Düşman belki Tataristan'daydı. Belki de beynimin gerisinde yana yana kül olacaktı. Hayal gücümle ıstırabın da alevleri körükleyip duruyordu. Her ne halde Pasifik kıyısında Dolores Hayes'i tenis şampiyonasında oynatıyor olacak değildi ya. Doğuya geri dönerken bir akşamüstü pembe şişko etiketli heriflerin birbirlerini küçük adlarıyla çağırıp ellerinde içki bardakları ortalarda gezinip durdukları kurultaylar düzenlenen o iğrenç otellerden birinde kendimize gelince sevgili Rita ile ben odamızda üçüncü bir kişiyi bulduk. Beyaz kirpikli, iri saydam gözlü, neredeyse albino denecek kadar sarışın, genç bir adamdı bu. Ne Rita ne de ben şu mahzun hayatlarımız boyunca bu herifi bir kere olsun gördüğümüzü hatırlamıyorduk. Kalın, kirli iç çamaşırları içinde terliyor, ayaklarında asker postallarıyla iki kişilik yatağın üzerinde benim el değmemiş Rita'mın berisinde horulduyordu. Ritoçka eline gelen ilk şeyle, yağmurluğumla kıvrım kıvrım çıplak bedenini örttü. Ben de kırmızı çizgili bir don geçirdim ayağıma. Öylece durumu gözden geçirdik. 5 tane bardak kullanılmış olması ipuçları arasında şaşırtıcı bir bolluk sağlıyordu. Kapı doğru dürüst kapanmamıştı. Yerde bir süveterle pantolonluktan çıkmış bir pantolon duruyordu. Süveterle pantolonun sahibini sarsarak kendine getirdik. Dökülüyordu. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Rita'nın katıksız buruk bin ağzı dediği bir aksanla 5 para etmez kimliğini aşırdığımızı ima edip huysuzlandı. Hemen elbiselerini giydirip en yakın hastaneye bıraktık. Şimdi unuttum, epey dönüp dolaştıktan sonra yolda Greenbowl'da bulunduğumuzu öğrendik. 6 ay sonra Rita doktora mektup yazıp haber sordu. Adını utanmadan Jack Humberson koydukları hasta, kendi geçmişi konusunda hala bir şey hatırlamıyordu. Ah bellek tanrıça, bütün esin perilerinin en tatlısı, en yaramazı. Cantrip Review dergisinde mimir ve bellek konusunda bir deneme yayınlamamı yol açan zincirleme görüşlere neden olmamış olsa bu olaydan hiç söz etmezdim. Söz konusu denemede bu müthiş derginin insaflı okurlarına özgün ve önemli gelen başka konuların yanı sıra kan dolaşımına dayalı bir zaman algılaması kuramı geliştirmiş, ayrıca söz konusu incir çekirdeğini doldurmamak üzere bu algılamanın kavramsal olarak aklın sadece maddenin değil kendi kendisinin de bilincinde olmasına dayandığını, böylece iki nokta depolanabilir gelecekle depolanmış geçmiş noktaları arasında sürekli bir gelgit sağlandığını öne sürmüştüm. Bu girişimimin sonucu olarak ve yıllığına Cantrip Üniversitesi'ne çağrılmıştım. Üniversite Rita ile benim fıskiyelik kemariyesinde çocukların gün ışığında ışıklar saçarak yıkandıkları Central Park'a bakan New York'taki küçük dairemizden 640 km ötedeydi. Eylül 1951'den Haziran 1952'ye kadar orada şairlerle filozoflara ayrılmış özel lojmanlarda kaldım. Bu arada istimi üzerindeyken görülmemesini iyi tuttum. Çok ayıp etmiştim korkarım. Rita da yol üstünde bir konuk evinde kalıyor. Haftada iki kere ben ona uğruyordum. Derken Rita kendisinden önceki kızdan çok daha insanca bir biçimde olmak üzere ortadan kayboldu. Bir ay sonra bölge hapishanesinde buldum onu. Çok ağırbaşlıydı. Apandisini aldırmıştı. Beni Mrs. Roland McCroom adlı birinden çalmakla suçlandırıldı. Mavimsi kürkleri aslında Mr. Roland McCroom'un biraz alkollü de olsa işten bir anında kendisine armağan ettiğine inandırdı. Onu alıngan erkek kardeşine başvurmadan hapisten çıkarmayı başardım. Kısa süre sonra da arabayla Brisland üzerinden gerisin geriye bir yıl öncesi birkaç saatliğine konakladığımız Central Park West'e doğru yola koyuldum. Lolita ile burada geçirdiğim saatleri yeniden yaşamak gibi tuhaf bir dürtüye kapılmıştım. Hayatımın onu ve onu kaçıranı bulmaktan umudu kestiğim bir dönemine giriyordum. Artık hani anılar, anılar ne istiyorsunuz benden gibisinden hiç değilse kurtarılabilecek olanı kurtarmak üzere eski dekorlarla yetinmeye çalışıyordum. Sonbahar çın çın çınlıyordu gökte. İki kişilik yataklar olup olmadığını soran posta kartına otelin üzüntülerini bildiren bir cevap aldı Profesör Hamburg. Hiç boş yerleri yoktu. Sadece o da ilgileneceğimi sanmadıkları dört yataklı, penceresiz, banyosuz bir bodrum kat odaları vardı. Otelin antetli kağıdında şöyle yazıyordu. Sihirli avcılar. Kiliselere yakınız. Köpek yasaktır. Bütün yasal içkiler bulunur. Bu sonuncusunun doğru olup olmadığını düşündüm. Bütün kaldırım kokteyli var mıydı örneğin? Ayrıca sihirli olsun ya da olmasın her avcının kilise sıralarından çok av köpeklerine gerek duyup duymayacağını düşündüm. Birden yüreğime saplanan bir sızıyla en büyük ressamların ağzına layık o sahneyi gözümün önüne getirdim. Diz çökmüş bir küçük kız belki de o ipeksi tüylü koker spaniel vaftiz edilmişti hiç değilse. Hayır, o lobiye yeniden ayak basmanın ıstırabına katlanamazdım. Yumuşak, doygun renkli bir sonbaharın kol gezdiği bir İslende zamanı geriye döndürmenin çok daha iyi yolları vardı. Rita'yı bir barda bırakarak kent kitaplığına yollandım. Cıvıldaşıp duran bir kız kurusu, ciltlenmiş bir İslend gazetenin 1947 Ağustos sayılarını kapsayan cildi bir yerlerden bulup çıkarma konusunda elinden geleni esirgemedi. Biraz sonra kuytu bir köşede çıplak bir ampulün ışığında neredeyse Lolita büyüklüğünde tabut karası bir cildin kocaman tül gibi incecik sayfalarını çeviriyordu. Ah okuyucu, ah kardeşim. Ne deli Hamburg'dur bu Hamburg. Pek duyarlı sinir sistemi bir sahneyle yüz yüze gelmeyi kaldıramayacağı için en azından gizli bir kısmının tadını çıkarmaya karar vermişti. Irza geçme kuyruğundaki 10. ya da 20. askerin yağmalanmış yaslı köyde askerliğin tadını çıkarırken o dayanılmaz bakışları görmesin diye kızın bembeyaz yüzüne kara şalını fırlatıvermesini hatırlatıyor böylesi insana. Benim öğrenmek istediğim gazetedeki resmi çeken fotoğrafçının dikkatini Dr. Badok ile çevresindekiler üzerinde yoğunlaştırırken benim oradan geçivermekte olan görüntümü de yakalayıp yakalayamayacağıydı. Sanatçının daha genç bir canavar olarak portresinin saptanmış olacağını bütün kalbimle umuyordum. Beni Lolita'nın yatağına giden karanlık yolda yakalayıveren masum bir fotoğraf makinesi bellek denen esin perisi için ne bulunmaz mıknatıs. Bir dürtümün gerçek niteliğini pek de iyi açıklayamıyordum. Sanıyorum insanı erken bir sabah vizitesinde elinde büyüteçle küçük soluk renkli mikropları, natürmort denebilir bunlara, tabi herkes kusmak üzeredir, hayran hayran incelemeye götüren dürtüyle ilgili bir şey bu. Hastanın yüz ifadesini de bir türlü çıkaramazsınız bu arada. Neyse sözcüğün tam anlamıyla soluksuz kalmıştım. Ben arar dururken bu lanet olasıca kitabın sivrisi de göbeğime batıp duruyordu çünkü. Arzu'nun pençesinde ve Vahşi Kuvvet filmleri ayın 24'ünde pazar günü her iki sinemada da gösterilmeye başlanıyordu. Serbest tütün eksperi Mr. Purdom 1925'ten beri Omen Faustum tiryakisi olduğunu belirtiyordu. Sıkı çocuk Hank ile minyon zevcesi Inkheid Avenue 58 numarada oturan Mr. ve Mrs. Regrant Gore'un konuğu olacaklar. Kimi parazitlerin boyu taşıyıcılarının altıda biri kadardır. Dunkerque'nin çevresi 10. yüzyılda sularla çevrilmiştir. Kısa konşlu hanım çorapları 39 sent, kısa topuklu Oxfordlar 3 dolar 95. Karanlıkça köşesinin fotoğraf çektirmeyi reddeden yazarı şarap şarap şarap diye nükte savuruyordu. Acama yaşları için biçilmiş kaftan olabilir. Fakat her zaman şunu söylerim. Tanrım, güller ve esinler açılsın diye her zaman yağmur, yağmur, yağmur şıpırdasın evimin damına. Gamze dediğimiz şey cildin üst tabakasının alt tabakaları yapışması sonucu oluşur. Yunanlılar şiddetli gerilla saldırısını püskürtüyor ve ah sonunda beyazlı küçük bir karaltı karalar giymiş Dr. Braddock Tombul bedenine dokunup geçen o hayalet karaltıda her kimse yok. Kendimden en ufak bir iz bile yoktu. Rita'nın yanına döndüğümde bana o ekşimiş şarap gülümsemesiyle eski bir okul arkadaşım diyerek kurumuş kalmış pek sıska cep boyu bir ihtiyarı tanıştırmaya adı neydi aslanım kalkıştı. Adam kızallık olmaya çalıştı. Bunun sonucunda biraz itişip kalkışınca taş gibi kafasına baş parmağımı çarpıp incittim. Onu biraz hava alsın açılsın diye çıkardığım boyalı parkta çıkırmaya yakında benim de ötekiler gibi onu bırakıp gideceğime söylemeye koyuldu. Ben de ona hüzünlü bir Fransız baladı söyleyip eğlensin diye de bir iki derbiler kafiye düzdüm. Sihirli avcılar derler oraya soru. Ne kızılderili boyaları çıktı da. Senin vaadinden dayana o resim gibi gölü. Masmavi otelin önünde ağaçlarla dolu. Kan gölüne döndürdü. Bal gibi beyazken neden mavi diyorsun? Neden mavi diyorsun Allah aşkına dedi. Yeniden ağlamaya başladı. Onu arabaya götürdüm. New York yolunu tuttuk. Çok geçmeden de tepede apartman dairemizin küçük terasını sarsan sisin içinde mutluydu gene. Nasıl olduysa iki olayı Rita ile Cantrip'e giderken Brisland'e uğrayışımla New York'a geri dönerken Brisland'den geçişimizi birbirine karıştırdım sanırım. Ama akışkan renklerin birbirine karışması kendini hatırlamaya adamış sanatçının küçümseyeceği şeylerden değildir. Girişteki bana ait posta kutusu ortasındaki camlı çentikten içindekileri şöyle bir göz atmamı yarayacak çeşitlendi. Bundan önce sık sık camdan geçerek yabancı bir el yazısının üzerine düşen baklava kesimli bir ışık parçasının bu el yazısını çarptırıp Lolita'nın el yazısına benzettiği kimi kereler bitişikteki bahçe vazosuna benim cenazenin küllerini saklayan vazoydu belki de abanmış yere yıkılacak gibi olmuştu. Ne zaman böyle olsa ne zaman onun o sevimli kocaman çocuksu kargacık burgacık yazısı korkunç bir biçimde benim az sayıdaki mektup arkadaşlarımdan birinin sıkıcı el yazısına dönüşse Dolores öncesi günlerimin huzurunu ağlı bir keyifle hatırlardım. O günlerde karşıma düşen mücevher pırıltılı bir pencerenin oyununa gelir, dört bir yanı kolaçan eden gözümle, utanılası günahımın her an tetikte olan periskopuyla daha uzaktan harikalar ülkesindeki Alice'inkine benzeyen, saçlarını tarayan, yarı çıplak bir su pericini seçerdim. İnsanın elinin erişemeyeceği kadar uzakta duran bu alev alev hayal, elde edilip de yanı sıra getirdiği bir yasaklamanın bilinciyle kirlenmesi olasılığı da bulunmadığından daha da bir kusursuzlaşır, benim hazımı daha da kusursuzlaştırırdı. Evet, belki de daha olgunlaşmamış bedenleri çekici bulmamın nedeni, saf genç peri kızı güzelliklerinin berraklığından çok, uçsuz bucaksız kusursuzlukların bir avuç gerçekle bir dolu vaat arasındaki uçurumu örttüğü bir konumun tehlikesizliğinde hiçbir zaman elde edilemeyecek o gül pembesiyle boz karışımı yüce renkte aranmalı. Ah pencerelerim benim. Üzeri sertme benekli, gün batımıyla şişip kabaran gecenin ta tepesinde sallanıp durarak işlerimi gıcırdatır, arzunun bütün iblislerini yürek gibi atan balkonun parmaklıklarına kadar sürer götürürdüm. Balkon uçup gidecek, kayısı renkli karalı, nemli geceye karışıverecek gibi görünürdü. Uçup giderdi de bunun üzerine ışıltılı hayal kımıldanır, hava gene kaburga kemiğine dönüşür, pencerede gazete okuyan yarı çıplak, şişko bir heriften başka bir şey olmadığı ortaya çıkardı. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Quebec, Q-U-E-B-E-C. Cougar, C-O-U-G. A, R. Jukebox. J, U, K, E, B, O, X. Montreal. M, O, N, T, R, E, A, L. Toilston. T, O, Y, L, E, S, T, O, N, E. Blake. B, L, A, K. Rainbow. G, R, A, I, N, B, A, L, L. Country Preview C A N T R I P R E V I E W Mrs. Roland McCroom M R S nokta R O L A N D M C C R U M Brisland B R I C E L A N D Dr. Braddock B, R, A, D, D, O, C, K. Oxford. O, X, F, O, R, D. Avenue. A, V, E, N, U, E. Purdom. P, U, R, D, O, M. Ayrım sonu sayfa 304.